Ayrım 12.
Doktorluk, Doğu Harlem'den kaçmam için de iyi bir fırsat olacaktı. Yani New York'un bir kenar mahallesinde içki kaçakçılığı yapan bu küçük kız, doktor olacak, yaptığı onur kırıcı işi bırakacaktı. Benim için başarının anahtarı buydu. Söz konusu başarının içinde olup bitenlerle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Bu başarı isteği dışarıdakilerin takdir görmeye yönelik iflah olmaz bir ihtiyaçtan kaynaklanıyordu. Başarı yükseklerde kimsenin erişemeyeceği bir yerde olmak demekti. Böylece beni yok etmek isteyenler amaçlarına asla ulaşamayacaklardı. Amacımı gerçekleştirmek için ilkin okulumda rekabete girişecektim. Sanki zafer kazanmasam ölecektim. Zaten aile olimpiyatlarında hazırlanan zemin göz önüne alındığında daha küçücükken acı çekmeye alıştığım söylenebilir. Annem ve ablamla giriştiğim rekabetlerin sonrasında rekabete dayalı bütün etkinliklerde gizli bir tehlike olduğunu seziyordum. İlkokula başladığımda amacım herkesi geçmekti. Zafer arzumun bedeli her zaman ağır oluyordu. 8. sınıftayken coğrafya, tarih ve yurttaşlık bilgisi derslerinde en başarılı olan öğrenciye ödül olarak 10 dolar şeklinde altın bir madalya verileceği duyuruldu. Ödül töreni mezuniyet töreninde gerçekleşecek, madalyonu okul müdürünün eşi Bayan Timmy Walker takacaktı. Kazanamama ihtimalini düşündükçe bile vücudumda ağrılar baş gösteriyordu. Ödülü benim aldığımı öğrendiğimde öylesine heyecanlanmıştım ki sahneye çıkana kadar hüngür hüngür ağlamıştım. Ödülümü o sıralarda Bellevue Hastanesi'nde tedavi görmekte olan anneme vermiştim. Bu ödülü kendim için değil, annem için kazandığımı düşünüyordum. Böylece içimde yatan kötülük duygusunun bedelini ödemiştim sanki. Aslında bana göre bütün rekabet girişimlerim bu amaca hizmet ediyordu. Üstelik aldığım ödülle sınıf arkadaşlarımın hepsini alt etmiştim. Lisede tek bir ders dışında bütün derslerimden en yüksek notla geçtim. Başarıma inen ilk darbe olmuştu bu. Matematikten kalmıştım. Dersi tekrar etmek için yaz boyunca evimden bir hayli uzak olan okuluma gitmek için o pis kokulu sıcak metrolara binmek zorunda kaldım. O yaz ödemem gereken bedelin jübilesi gibiydi. Acı çekmekten zevk alıyordum. Üniversiteye hazırlanırken o dönemde öğrenim görmekte olan birçok kadın gibi, dayım gibi bir doktor olamayacağımı anladım. En iyi ihtimalle bir doktorun eşi olabilirdim. Bu nedenle ülkenin güneyinde sosyal hizmetler alanında eğitim veren bir üniversiteye kaydoldum. Başarı korkum bir süre için kayboldu. Hatırlıyorum, bir dönem bütün derslerimden A ile geçmiştim. Büyük bir mutlulukla aileme karnemi göndermiş, ardından bana nadiren yazan babamdan bir mektup almıştım. Karnem babamı kaygılandırmıştı. Ona göre tüm derslerimden A aldığıma göre sürekli ders çalışıyor, eğlenceye hiç zaman ayırmıyordum. Sürekli çalışıp etkinliklere katılmamak küçük Marta'yı sıkıcı bir kız yapardı. Daha önce sözünü ettiğim gibi ailemizde sıkıcı insanlara yer yoktu. Mektuba bir de uyarı notu iliştirilmişti. Babam bir meslek sahibi olmamı onaylıyor. O yıllarda kadınların meslek sahibi olması alışıldık bir durum değildi çünkü. Ancak her davranışı göze çarpan bir kişilik olmayı kaldıramayacağımı ima ediyordu. Sözün kısası, babam başarılı olduğum takdirde onunla ilişkimi keseceğimi düşünüyordu. Bütün bunlar beni kazanmaktan alıkoymaya yöneltti. Bursumun kesilmemesi için akademik başarımı sürdürmem gerekiyordu, ancak bir daha asla A üstüne A alamayacaktım. Üniversitedeki ikinci yılımda siyasetin içinde aktif olarak yer alma kararı aldım. Psikoloji ve sosyoloji hocalarımdan aldığım özel siyaset bilim dersleri politikayla ilgilenmemde etkili oldu. Bir süre sonra yurt odamda sendika kurma girişiminde olan işçileri saklamak gibi gizli kapaklı işlere el attım. Yaptığım şey masumca görünebilir, ancak o yıllarda, hele de ülkenin güneyinde bu kıyametler koparacak bir eylemdi. Üniversitedeki dördüncü yılımda iyi bir işe yerleştirilemeyeceğimi biliyordum. Yani mezuniyetimden sonra iş dünyasında tercih edilecek bir aday değildim. Bu durum bireysel sabotaj olarak nitelendirilebilir. Hatta başarı korkusuna iyi bir örnek oluşturabilir. Ama ben yaşadıklarımı hiçbir zaman böyle algılamamışımdır. Politikada etkin bir biçimde yer almak bana her zaman güç vermiştir. Bir başka deyişle politika, İçimde hissettiğim başarının diğer adıdır. Ancak mezuniyetimle ilgili duygularım hakkında aynı şeyi söyleyemem. Alanımda iş bulamamam büyük bir sorun yaratmıştı. Ben de çareyi evlenmekte buldum. Annem de babam da evlilik kararıma yürekten destek verdiler. O sıralarda ben de doğru bir karar aldığımı düşünüyordum. Bir şey yaramadığım duygusunu bastırmak için İspanyol Cumhuriyetçilerine destek veren bir örgütte gönüllü olarak hizmet vermeye başladım. Bu gönüllü etkinlik bütün zamanımı alıyordu. İlk oğlum doğduğu zaman yeniden o işe yaramazlık duygusuna kapıldım. İlk çocuğumuzla birlikte ben de eşim de zor bir döneme başladık. Oğlum doğduktan hemen sonra belirli aralıklarla tekrar eden çırpınma nöbetleri havale geçirmekteydi. Ben taburcu edilsem bile bebeğimin hastanede bakımda tutulması gerekiyordu. Yaşadıklarım beni derinden sarstı. Oğlumun hastanede kalmasına gerek kalmadığını öğrenene kadar haftalar süren bir depresyon dönemi geçirdim. Oğlum tehlikeyi atlatır atlatmaz pasiflik duygusunu yeniden kuşattı benliğimi. Her şeyi bir tarafa bırakıp kendimi çocuğuma ve eşime adama düşüncesi beni boğuyordu. Tehlikedeydim. Bütün zamanımı çocuk bezi yıkayarak, temizlik yaparak geçirecek, çocukluğumun kadınlarının çaresizliğini yaşayacaktım. O kadınlara hep saygı duydum ama asla onlardan biri olmayı istemedim. Siyasi çalışmalarım o günlerin monotonluğunu biraz olsun azaltabilmişti ama ben daha fazlasını arzuluyordum. Bilgi birikimimi çoğaltmak istiyordum. Elimdeki diplomadan yararlanabileceğim bir fırsat arayışındaydım. Uzun bir bocalama döneminin ardından eşlik ve annelik görevlerimin yanı sıra beni ben kılacak başka bir hizmete daha yöneldim. Bir anaokulunda yarım gün çalışmak üzere göreve başladım. Anaokulu kadrosu Freud'un öğretilerine sıkı sıkıya bağlıydı. Bu durum beni de etkiledi. Öyle ki haftanın 5 günü yetkin bir Freud uzmanı ile birlikte analizlere girişiyorduk. Terapiler ve yeni işimle birlikte hayatımda yepyeni bir dönem başlamıştı. Anaokulunda 5-6 yaşlarında okuma güçlüğü çeken çocuklarla karşılaştım. Bu çocuklar çok zeki oldukları halde okumayı bir türlü sökemiyorlardı. Konuşmak konusunda hiçbir sorunları yoktu. Düzgün cümleler oluşturabiliyor, yetişkinlerle rahatlıkla iletişim kurabiliyorlardı. Ama iş okumaya gelince, sınıfta kendileri kadar zeki olmayan çocukların hiç zorlanmadan okuyabildikleri kolay metinler karşısında ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bu sorun karşısında aklımda yepyeni bir düşünce belirdi. Yüksek lisans programına başvuracaktım. Bu sayede öğrenme sorunları konusunda uzmanlaşarak öğrenim güçlüğü çeken çocuklara yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Ve belki de eğitim alanındaki bu sırrın çözülmesine katkıda bulunacaktım. Beni son derece heyecanlandıran bu konuda karara varmam birkaç gün sürdü. Ancak kararımı 10 yıl sonra uygulamaya geçirebilecektim. Bu 10 yıl içinde 2 çocuğum daha oldu. Ayrıca büyükçe bir ev satın aldık. İşte bu kadar. Yaş 35, okula kayıt yaptırdıktan hemen sonra tam 6 hafta beni yatağa bağlayan bir hastalığa yakalanmayayım mı? Zatürre olmuştum. İlk dönemim bir hayal oldu böylece. Ama yılmadım. Kaygıya mahal yoktu. Gidip yüksek lisans programına başvurdum. O dönemlerde birçok sorun üst üste gelmişti. Zaten içinde bulunduğum konumdan dolayı hiçbir ayrıcalığım olmamalı diye düşünüyordum. Başıma ne gelirse gelsin planladığımı uygulamak için elimden geleni yapacaktım. Sorumlu olduğum bir eşim, bakmam gereken 3 çocuğum ve işleriyle beni sürekli meşgul eden kocaman bir evim vardı. Annem ölmüş, babam geçirdiği kalp krizinin ardından bizimle yaşamaya başlamıştı. Enerjim tükenmiş bir halde sınavlara girdiğimi, soruları fazla düşünmeden çarçabuk yanıtladığımı hatırlıyorum. Buna rağmen sınavlarımı yüksek notla geçmeyi başarabiliyordum. Geriye dönüp baktığımda yüksek lisansta başarılı olmamın nedenini daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü bu daha ilk aşamaydı. O yıllarda büyük mücadeleye doktoraya hazırlanıyordum. Başlangıçta başarmak nasıl olsa çok daha kolaydı. Bu küçük başarımdan dolayı kimse beni cezalandırmadı. Başarı korkum iyi bir zamanlamayla doktora öğrenimim sırasında ortaya çıktı. Kendi kendime zarar vermenin zamanı gelmişti artık. Sabotajımın ilk aşamasında profesörlerden bazılarını kendimden soğutmayı başarmıştım. Danışmanım durumu fark eder etmez beni uyarmaya girişti. Ona göre mizah gücüm yüzünden insanlarla etkili iletişimler kuramıyordum. Elbette yaptığım espriler çok hoşuna gidiyordu ama dikkat çekici davranışlarım ciddi olması gereken bir insana yakışmayacak türdendi. Elbette babamı düşünerek böyle davranıyordum ama bu kez çocukluğumdakinin aksine başarım geri tepmişti. Doktora belgesini almak için girdiğim son yetenek sınavı da bireysel sabotajımı ortaya koymak açısından iyi bir örnek oluşturuyor. Sınavdan önceki gece bir düğüne gitmiştim. Geç saatlerde eve döndüm. Sabahleyin erkenden kalktım. Sınav öncesinde bir degzemli hapı aldım. Sınav sırasında uyuyakaldım. Ve tabii sonuçta geçer not alamadım. Bir psikoterapist, kendisi profesördür, benim bile bile başarısız olduğumu söyleyinceye kadar her şeyi benim ayarladığımı farkında bile değildim. Psikoterapist bana sınavdan geçemediğim zaman kendimi kötü hissedip hissetmediğimi sorduğunda gözlerimi fal taşı gibi açarak baktım ona. Ancak sonra sınav sonucunu öğrendiğim gün çarşıya çıkıp kendime pahalı bir elbise aldığımı hatırladım. Karşımdakinin yorumuna göre bu elbiseyi alarak başarısızlığımı ödüllendirmiştim. O dönemde yaşadığım başarı korkusu, eğitim alanındaki yoğunluğum nedeniyle çocuklarıma yeterince zaman ayıramayışımdan kaynaklanıyordu. Bu durumdan ötürü kendimi çok suçlu hissediyordum. Beni fazla göremediklerinden şikayet eden çocuklarıma karşı hemen savunmaya geçiyor ve sık sık "büyüdüğünüz zaman mesleğinin hakkını veren bir anneniz olduğunu düşünerek benle gurur duyacaksınız" diyordum. İçinde bulunduğum durum beni öylesine tedirgin ediyordu ki başladığım işi yarıda bırakmaya iyiden iyiye niyetlenmiştim. Neyse ki doktor olamamam durumunda birlikte yaşanamaz bir haline geleceğime inanan eşim, kendime çeki düzen vermem için beni zamanında uyarmıştı. Geçemediğim sınava yeniden girdim ve başarılı oldum. Sıra doktora tezimdeydi. Eski hislerim bir bir canlandılar yeniden. Kaygı duyuyordum, kendimi suçlu hissediyordum. İki yüzlü biri olduğumu düşünüyor, sakladıklarımın ortaya çıkmasından korkuyordum. Tezimle arama demirden bir duvar örülmüştü sanki. Eğitim hayatımdaki son savaşımı başarı korkum yüzünden kaybetmek üzereydim. Önümdeki ilk engel doktora tezimin konusuydu. Yalnızca kendime değil, tüm insanlığa faydası olabilecek bir araştırma yapmalıydım. Bu tutumum ani bir krize yol açtı. Zamanımın çoğunu üniversite dışında geçirerek enerjimi boşa harcadığımı fark ettiğimde bilim dünyasına önemli bir katkıda bulunamayacağımı düşündüm. İlk seçtiğim konu yetersiz koşullarda büyüyen çocuklar oldu. Binlerce veri topladım. Bu olguya ilişkin yayımlanmış yazıları incelemeye bitirdiğim sıralarda bölüm danışmanım beni bağımsız bir araştırma yaptığım konusunda uyardı. Eğitim gördüğüm alan olan aile hayatı ve evliliğin bu konuyla yakından ilgisi olmadığını belirtti. Bir sonraki araştırmam, gerçek yaşamda örneklerine az rastlanan bir olguyu konu ediniyordu. Seçtiğim konu, doktor olmamı sağlayacak türdendi. Bu olumlu niteliğe karşılık araştırmamı öylesine karmaşık bir biçimde planlamıştım ki, bir adım bile ilerleyemediğimi gördüm. İleri görüşlü bir öğretim üyesi bana yol gösterdi. Konuyu fazla dağıtmadan nasıl inceleyebileceğime yönelik önerilerde bulundu. Ama çabaları boşunaydı. Ben başarısızlığı amaçladığımdan yaşamımı karmaşık kılmaktan yanaydım. Benimle aynı dönemde doktora tezi hazırlayan insanların bu sorumluluktan yana yakıla şikayet ettiklerini görünce başarıdan kaçmak için çalışmalarıma hız verdim. En az onlar kadar. Hatta onlardan daha fazla zorlanmalıydım. Böylece benim yaşadığım güçlükler daha özgün olacaktı. Araştırdığım konuya ilişkin yayımlanmış yazıları incelemek üzere süreli yayınları taramaya başladım. Ancak beni ilgilendiren konuyla ilgili yazıların yanı sıra konumla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan metinleri de okuyordum. Kütüphane çalışmalarım beni bitap düşürüyordu. Kaynak araştırmam bittiğinde elimde öylesine çok malzeme vardı ki bunlarla evlilik ve aile hayatı üzerine tezimden bağımsız bir antoloji bile hazırlayabilirdim. Tezimi kaleme almadan önce elimdeki yığınları ayrıntılı bir biçimde incelemeye kalkışmam durumunda bana bir yılım bile yetmeyeceğini anladım. Ben de doğrudan yazmaya giriştim tezimi. İlk sayfayı zorlanmadan bitirdim. Ardından gelen 24 sayfada ise ilk sayfada kaleme aldıklarımın aynısını yineleyip durduğumu fark ettim. Giriş bölümünde bu konuyla ilgili olarak öğrendiğim her şeyi ard arda dizerek göz boyayacağımı düşünüyordum. Bu sayede tezim eninde sonunda kabul edilecekti. Danışmanımın benden tez çalışmalarım ile ilgili bir rapor istemesiyle birlikte ikinci sayfaya gerçek anlamda geçmiş oldum. Tıpkı ilk sayfada olduğu gibi bir de baktım ki ikinci sayfayı takip eden sayfalarda dönüp dolaşıp aynı şeyleri tekrar etmişim. Üçüncü ve dördüncü sayfalarda yaptığım hatayı tekrarlamaya çalışarak az da olsa bir gelişme kaydetmiştim. Okuldan atılmama ramak kalmıştı. Tam o dönemde akıllı bir psikolog bana işi bu kadar zora sokmamın gereksiz olduğunu söylemişti. Nasıl olsa tezini kimse okumayacak demişti. Onu alıp üniversite kütüphanesinde hiç kimsenin ilişmediği tozlu raflardan birine koyacaklar. Yazdıklarının basılacağını mı düşünüyorsun? Hiç umutlanma. Gerçekten önemli bir çalışma yapmak istiyorsan bu ancak okuldan ayrıldıktan sonra mümkün olabilir. Bu sözler üzerine tüm kuruntularımı bir yana bırakıp bir ay boyunca inzivaya çekildim ve sonunda tezimi bitirdim. Gerçeği söylemek gerekirse yaptığım çalışmanın bilim dünyasına çok büyük bir katkısı olmayacaktı. Ancak ortaya koyduğum yapıtın ruh sağlığıma olan katkısı ayan beyan ortadaydı. Yaptığım işi gözümde büyütmemeyi başararak benim için önemli olan bir aşamayı daha kat etmiştim. Bir hedefe ulaşmanın en iyi yollarından biri o hedefin önemini azaltmaktır. Senfoni orkestrasına girmek için yapılan yetenek sınavlarına hazırlanan genç bir kadın içi içini yemesine rağmen şöyle düşünebilmiştir. Flütümle çalacağım parçayla kimsenin hayatını kurtaramam. Yapacağım soloyla faşizm mücadelesine de bir katkım olmayacağına göre bu olayı neden bu kadar önemseyim ki? Altı üstü küçücük bir parça çalacağım. Adayların en genci bensem bile. Ne olmuş yani? Hata yapsam bile bunun kime zarar dokunabilir? Birini öldürecek değilim ya. Bazı insanlar amaçlarına ulaşmak için gerçek anlamda bir ölüm kalım savaşı verirler. Birçoğumuz ise öyle olmadığı halde bir ölüm kalım savaşının içindeymişiz gibi davranırız. Doktora tezi ve genç flütçünün yetenek sınavı örneklerinde de görüldüğü gibi hedefler ilahlaştırılırsa başarı korkusu yenilemeyecektir. Hedefin önemini azaltmanın yanı sıra önemli bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Bir hedefe ulaşıldığı zaman başarı sürecinin hızını yavaşlatmak gerekir. Bu önerim özellikle gençlere yönelik. Az zamanda çok iş başarmak zararlı olabilir. Başarıya ulaşmak için büyük bir gayret göstermişseniz, hatta zaman zaman acı çekmişseniz, edindiğiniz başarıyı sindirmeniz çok daha kolay olacaktır. Böylece göğsünüzü gere gere bu başarıyı dürüstçe hak ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Çünkü artık çektiğiniz cefanın karşılığını almışsınızdır. 25 yaşındaki genç bir aktör, oyunculuk ödüllerinden birine layık görüldükten sonra Broadway ve Hollywood'dan art arda rüya gibi teklifleri almıştı. Bu ani başarının getirdiği değişiklikler karşısında zorlanıyordu. Genç aktöre ödülü kazanmadan önce ona cüzi bir geçim imkanı sağlayan dizide bir süre daha oynamasını önerdim. Eskisi gibi her sabah 5'te uyanacak, Manhattan'dan kalkıp Brooklyn'deki film stüdyosuna gidecek ve o titiz insanlarla uğraşmak zorunda kalacaktı. Ona bir önerim daha olmuştu. Kirada oturduğu evden çıkıp doğrudan lüks bir semte 2 katlı bir villaya yerleşeceğine daha küçük bir apartman dairesi edinmeliydi. Başarıya ulaşmadan önceki dönemdeki kadar çok çalışmayacağını bilmesi bile yeterli bir başarı değil miydi? Bir süre olduğu gibi kalmalıydı. Kapılar nasıl olsa yavaş yavaş açılabilirdi. George Bernard Shaw, Tosca Harris'e gönderdiği o harika mektubunda şöyle der. Sevgili Mr. Harris, karımla birlikte izlediğim konserinizden çok etkilendik. Eğer bu kadar güzel çalmayı sürdürürseniz, genç yaşta öleceğiniz muhakkaktır. Hiç kimse sizin gibi tanrıları kıskandıracak kadar mükemmel müzik icra edemez. Sizden içtenlikle her gece yatmadan önce kötü bir müzik icra etmenizi rica ediyorum. Show, Hefse, İlkel insanın kısmen içgüdülerinin etkisiyle yaptığı şeyi önermiştir. İlkel insanın hayatı tanrılara adanmıştır. Av başarılı geçmişse tanrılara mutlaka bir bedel ödenecektir. İlkel insan başarısını değiş tokuşlar üstüne kurar. Bizim çağdaş değiş tokuşlarımız ise onlarınki kadar otomatik bir şekilde gerçekleşmemektedir. Değiş tokuştan kastım iş hayatındaki başarıya karşılık duygusal hayatta başarısız olunması. Ya da tam tersi değildir. Aslında pek çok insan bu tür bir süreç yaşamaktan yanadır. Onlar şöyle derler. Her şeye bir arada sahip olan kim var ki? Onlara yanıtım hazır. Her şeyle neyi kastediyorsunuz? Her şey iyi bir meslek ve güzel bir duygusal hayat anlamına mı geliyor? Yani bu kadarını istemek suç mu? Bence değil. Sözüne ettiğim değiş tokuş durumuna örnek olarak önceden rol aldığı dizide bir süre daha oynamayı sürdüren genç aktörü verebiliriz. İşte bir başka örnek. İşinden ve yeni sevgilisinden gayet memnun olan bir kadın vardı. Hayatının her iki alanında da her şey yolunda gidiyordu. Ama bu kadının yine de canını sıkan bir şey vardı. 7 kilo vermesi gerektiğini düşünüyordu. Ona hemen kilo vermeye girişmemesini, bunun durumunu tehlikeye sokacağını söylemiştim. Önerimi göz ardı etti. Ve bir ölüm örücünün sonunda 10 kilo vermeyi başardı. Çektiği acılara karşılık makul bir kiloya erişti erişmesine ama bu kez de yeni görünümünün etkisiyle sevgilisinde kusur aramaya başladı. Yaşamının dengeye kavuşması ise kilo almasından sonra gerçekleşebildi. Artık sevgilisi gözüne güzel görünüyordu. İşlerini yoluna koymuştu. Şu ana kadar gördüğümüz gibi istediğimiz şeyi hak ettiğimize inanmadığımız için ona ulaşamama durumu olarak tanımlayabileceğimiz başarı korkusu gerek iş gerekse aşk hayatında farklı şekillerde ortaya çıkar. Bunun yanı sıra yine gördük ki iki olgu başarı korkusunun temelini oluşturur. Bunlar aile olimpiyatları, bazılarımız ailelerimizdeki sağlıklı rekabet ortamlarından dolayı başarılı olmayı ötekilerden daha çok hak ettiğimize inanırız ve kültürün kazanma ve kaybetmeye ilişkin mesajlarıdır. Başarı korkusunu yenmek için önce böyle bir korku duyup duymadığımızın farkına varmamız gerekir. Duyduğumuz korkunun niteliğini anlamak içinse algıladığımız kimliğimizi bir yana bırakıp gerçek kimliğimizle ulaşmamız gerekir. Biz gerçekten kimiz? Yanıt verilmesi gereken soru budur. Kim olduğumuzun farkına vardıkça gerçek benliğimizi genellikle göz ardı etmiş olduğumuzu görürüz. Bir sonraki aşamada ise kendimize neden böylesine az güvendiğimizi keşfetmemiz gerekir. Bu da aile olimpiyatlarında bir gezinti yapmamızı gerektirecektir. Hedefimiz kendimizle barışık olmaktır. Ancak bu yolla iş ve aşk hayatında mutluluğu hak ettiğimizi hissedebiliriz. Kişisel keşiflerimizde bir zamanlar üzerinde durmadığımız nevrotik nitelikli davranış biçimlerimizin hiçbir yere zamanında yetişememek gibi bizi başarılı olmaktan nasıl alıkoyduklarını da görebiliriz. Bu tip davranışlarımızı zararsız, garip alışkanlıklar olarak nitelendirmeyi bırakıp onların bizi nasıl yok ettiklerinin farkına vardığımızda yapmamız gereken ilk şey değişmeye çalışmaktır. Bu noktada bazı vakalarda insanın kendi kendisini yenilgiye uğrattığı davranış türünün nedenlerinin ortaya çıkarılabilmesi için başarı korkusunun ciddiyetine göre danışma ya da terapi yöntemine başvurulabilir. Bunun yanı sıra başarı korkusu kuramına ilişkin kitaplar, makaleler, yaşanmış örnekler, dersler, konferanslar, atölye çalışmaları ve çalışma programları da davranış türümüzü tanımlamamıza yardımcı olacaktır. Bu sayede bizi kaçınılmaz bir biçimde üzüntüye sevk eden şeylere karşı daha hazırlıklı oluruz. Ben de çocukluğumun ilk dönemlerine geri dönmeseydim başarı korkumun nasıl oluştuğunu anlayamayacaktım. Suçluluk duygumun ve kazanmaya yönelik korkumun kaynağını ancak bu sayede keşfedebildim ve başıma gelenlerin sorumlusu olduğunu düşündüğüm babama karşı büyük bir öfke duydum. Bana çok şeye mal olan o üçgenin bir parçası olmayı seçen anneme de aynı tepkiyi verdim. Anne ve babamın benimle ablam arasında ayrım yaptıklarını düşündükçe her ikisine de çok kızdım. Bu patlama ile birlikte artık hiçbir şeyin bedelini ödememe gerek kalmadığını farkına vardım. Çünkü Oedipus ve kardeş çatışmalarındaki zaferime bağlı olarak duyduğum suçluluk hissi tamamıyla ortaya çıkmıştı. Bu aşamaya gelmem yıllarımı aldı. Seçkin çevrelerde hatalarının farkına geç varmış biri olarak tanınıyorum. Hakkımda kimin ne söylediği beni ilgilendirmiyor. Ya hala hatalarımı sürdürüyor olsaydım? Başarı korkumuz bizi zaman zaman mutsuz etmiş ya da hayatımızı yaşanmaz kılmış bile olsa, öncelikle kendi çabamızla bu korkunun üstesinden gelebiliriz. Kendimizle ilgili keşiflerimiz bazen bizi hayrete düşürecek, bazense keyiflenmemizi sağlayacaktır. İlerleyemediğimizi fark edersek terapistlerin, kliniklerin, okulların, danışmanlık programlarının, akıl sağlığı merkezlerinin yardımına başvurabiliriz. Ancak bazı özel vakalarda başarı fobisi öylesine güçlü ve yerleşiktir ki, akıl ve ruh sağlığı alanında uygulanan hiçbir terapi yöntemi bu tür baskın endişelerin azaltılmasında etkili olamamaktadır. İş ve aşk hayatlarında hiçbir şekilde ilerleme gösteremeyen bu insanların yaşamlarını yeniden kurarak, kendilerine daha küçük hedefler belirlemeleri yararlı olacaktır. Yıllarca süren ve kendi kendimi yok etmeye çalıştığım o sağlıksız dönemden sonra artık hayatımda belirli bir başarıya sahip olduğumu daha rahat ifade edebiliyorum. Bu nasıl mı gerçekleşti? New York City'nin Doğu Harlem semtinde yer alan Metropolitan Hastanesi'nden ayrılmak üzereyim. Bugüne kadar psikoloji alanında çeşitli şekillerde hizmet verdim. Öğrenme zorlukları çeken çocuklarla ilgilendim. Özel hastalarım oldu. Bir klinikte çalıştım. New School'da öğretmenlik yaptım. Başarı korkusu üzerine yazılar yazdım. Şimdi de bu kitap. Bunlar arasında bana uygun olan ve en önemli işim, şizofren hastalara verdiğim aile hayatı ve cinsellik dersleri oldu. Dış dünya ile ilgisini kesmiş Jack adında bir hastam vardı. Aylarca süren suskunluğunun ardından konuşmaya başladı. Kendimle gurur duymuştum. Gerçi Jack ağzını bir açtı mı kimse onu susturamıyordu. Sınıftakiler onun önceki halinden daha memnun olduklarını söylemişlerdi. Bir de Sandra vardı. Hayatının büyük bir bölümünü hastanelerde geçirmişti. Umutsuz bir vaka olduğu söyleniyordu. Şu anda Sotlo'da ressamlık yapıyor. Açtığı bütün sergilere gittim. O salonlarda neler hissettiğimi kimsenin anlamasına imkan yok. Genç bir hastan beni birkaç ay önce gece yarısı Cleveland'dan aradı. Hastanede eroin bağımlılığından kurtulmaya çalışıyordu. Üniversite mezuniyetinin yaklaştığını benim mezuniyet töreninde görmek istediğini söyledi. Sizinle hayatımın en kritik döneminde karşılaştım dedi. Her şeye boş vermiştim. Şansımı bir kez daha deneyebileceğim konusunda bana yol gösterdiniz. Evet, şansımı denedim ve başardım. Bu üç insanı da iyileştirdiğimi iddia edecek değilim ama artık hastanenin dışında da yaşamlarını sürdürebiliyor, toplumun düzenine ayak uydurabiliyorlar. Şizofreni tedavisinde başarılı sonuçlara nadiren rastlanır. Ama bu üç kişi ve ötekiler söz konusu olduğunda içimde başarı olarak adlandırdığım o gücü hissedebiliyorum. Çevremizdeki insanlar tarafından ilgi görmemizin önemli olduğu kesindir. Onlara bir şeyleri iyi bir şekilde yapabildiğimizi göstermek isteriz ama asıl önemlisi bizim de bu gerçeğin doğruluğunu ta içimizde hissetmemizdir. Sözünü ettiğim 3 hastayla ve daha birçokları ile işlediğim dersi vermeyi bırakacağımdan bir meslektaşımla birlikte derslerimden birini videoya kaydetmeye karar verdik. Bunu yapmayı çok öncesinden düşünmeme rağmen kararımı uygulayana kadar yılların geçmesini bekledim. Bu bir tür sabotajdı aslında. Çekim esnasında kameranın beni çekmemesine özellikle özen gösterdim. İşi baltalamaya çalışıyordum. Arkadaşım, "Bu ses yalnızca sana ait olabilir." diyerek beni kendime getirdi. Bu video kaseti kendime sunduğum bir armağandı. Sosyal alanda verdiğim en yararlı hizmetin bir belgesiydi. Şizofren hastalara yepyeni bir yaklaşım sunmuştum. Onların ilerleme kaydettiklerini görmek başarımı ortaya koyuyordu. İçimde hissettiğim başarının etkisiyle video kasetini bir kutuya yerleştirerek evrak dolabıma kilitledim. Bunu ilk kez burada dile getiriyorum. Henüz başarı korkumun üstesinden gelebilmiş değilim. Yaşamım boyunca sürüp gidecek bir mücadele bu aslında ama artık başarı korkusunun yaklaşmakta olduğunu hissedebildiğimden onu engellemek için uğraş verebilecek durumdayım. Bu konu üzerinde sözde uzman olmama rağmen benim de herkes gibi zayıf yanlarım var. Örneğin bu kitabı yazarken beni bile şaşırtan sayısız engeller çıkardım önüme. Bu özel bölümü kaleme alırken aile sırlarımı açmamın benim biraz tedirgin ettiğini itiraf etmeliyim. Ya sizin anneniz de içki kaçakçısı olsaydı? Umarım bu kitap başarı korkusu kuramının temellerini anlamanızda size yardımcı olabilmiştir. Bu sayede kendi kendinize kurduğunuz tuzakların farkına varmanız daha kolay olacaktır. Artık adım atmamanız için hiçbir neden göremiyorum. Karen Horney yapılması gerekeni çoktan söylemiş bizlere. Öylesine güzel. Yapabildiğinizin en iyisini yapın ve yaşamın tadını çıkarın. Kitabın sonu 22 Aralık 1999.